Merhaba. Bir bakış açısı olarak sürdürülebilirlik 74 podcast serisine hoş geldiniz. Ben Sinem Çelik. Kurucusu olduğum sürdürülebilirlik platformu Blue Projects'te danışman ve eğitmen olarak çalışmaktayım. Bu podcast serisinde amaç odaklı bir yaşam ve kariyeri seçmiş, sürdürülebilirlik alanında önde gelen isimlerle sohbet ediyor, beraberce yeni düşünceler, hareketler ve çalışma alanları hayal ediyoruz. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, bir bakış açısı olarak sürdürülebilirlik podcast serimize hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok sevgili Begüm Başoğlu. Begüm 27 Haziran 1980'de Ankara'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Milano EAD'de aldığı moda eğitimini tarih alanına odaklanarak tamamladı. Yazıları 1990'lı yıllardan itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmaya başlandı. Dil alanında kitaplar yazdı. Birçok moda kitabının çevirisini üstlendi. 2015 yılında Ege Erim ile birlikte yazdıkları Sade, çok satanlarda bir numaraya kadar yükseldi. Vitali Hakko Creative Endüstriler Kütüphanesi küratörlüğünün yanı sıra Vakko Esmod İstanbul'da moda tarihi dersleri vermektedir. Gönüllü çalışmaları kapsamında ise Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı ve Khan Akademi Türkçe için seslendirmeler yapmaktadır. Begüm'cüm hoş geldin. Seni burada ağırlamak gerçekten çok keyifli ve çok değerli. Benim seninle ilk tanışmam yıllar öncesine dayanıyor. Gerçekten senesini hatırlamıyorum ama sanırım ilk Blank Mac'teki yazılarındır seni tanıma anım. Ve beni çok etkilemişti. Çok ilhamlar bulmuştum. Ardından da Ege ile kitabınız Sade, ki bence o dönemi düşündüğümde oldukça zamanının ötesinde bir kitaptı gerçekten. Sade Yaşamak bloğu da hala arada karıştırdığım bir kaynak. Bu sebeple de aslında senin bütün bu yolculuğun içerisinde sadeleşme kavramının en çok öne çıkan şey olduğunu düşünerek bu kavramla başlamak istiyorum. Senin tanımın nedir? Sadeleşmeyi nasıl tanımlıyorsun?
Gerçekten çok teşekkür ederim Sinem. O kadar güzel şeyler söyledin ki hakikaten çok mutlu ettin beni. Ne mutlu bana, bir de her alanda böyle bütün paylaşımları takip etmiş olman hakikaten çok mutluluk verici. Çok teşekkür ederim. Sade ile ilgili söylediğin hakikaten doğru. Çünkü Sade 2015 yılında yayınlandığında kendi alanında yazılmış ilk Türkçe kaynak olma özelliği taşıyordu. Bu Ege ve benim için tabii çok mutluluk verici. Bizim sadeleşme tanımı için söyleyebileceğimiz şey şu. Biz yalnızca eksilmek değil, sevdiğimiz her şeyi doğru oranda bir araya getirmektir diyoruz sadeleşmek için. Yani kendi adıma ben daha çok arzu ettiklerimizle çoğalmak için bir zemin hazırlığı olarak görüyorum sadeleşmeyi. Yani tek başına meselenin eksilmeye odaklanmasından ziyade aslında bunu bir ilk basamak gibi görmek. Hı hı. Bize iyi gelmeyenlerden sıyrıldıkça, yüklerimizden arındıkça aslında ortaya çıkan muazzam bir rahatlık duygusu var. Ve işte o seviyede bence gerçekten bize iyi gelenler kendilerine yer açabiliyorlar. Tabii ki bu adımlara geçmek için çok daha temelde, en başta şunu kendimize sormamızın çok faydalı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Biz değişimi neden istiyoruz? Her alanda değişmek zorunda değiliz elbette. Her alanda sadeleşmemiz de gerekmiyor. Bize ne yük getiriyor? Gerçekten neden değişmek istiyoruz? Yani bunun cevabını bence samimiyetle kendimize vermemiz hem bu adımın çok daha etkin olmasını sağlıyor hem de çok daha sürekli kılıyor. Tabii ki bu cevabı nasıl verebiliriz? Kendimizi tanıyarak. Kendimizi tanıma mesaisini ben çok önemsiyorum. Ve bu zaten bitmeyen bir şey. Elbette biz her gün değişiyoruz. İçinde yaşadığımız koşullar değişiyor. Yani bunun sürekli güncellenmesi gerek. Ve bu biraz önce doğru oran dedim mesela, cümle içinde bunu kullandım. Daha somut bir platforma taşırsak eğer, biz bunun her birey için kesinlikle ayrı olması gerektiğini savunuyoruz. Mesela bizim böyle Ege ile verdiğimiz çok basit bir kitap örneği var. Ege evinde bir raf kitap tutmayı seven bir insan. Çünkü okudukça hemen paylaşır Ege. Tutmaz kendisinde o kitabı. Ama ben kitaplarıyla çok özel bağı olan bir insanım ve ben evde binlerce kitapla yaşamaktan çok memnunum. Ve hiçbir gün bu alanda kendimi sadeleştirmem gerektiğini düşünmedim mesela. Çünkü iyi hissettiriyor beni bu durum. O yüzden bence bunları anlamak lazım. Bunun için de aslında bence hiç kimseye ne bir kitap ne bir kişi asla şunu söyleyemez zaten. Oranda işte şu adımları atarak bunu yapmalısınız. Hayır, bu herkese göre kesinlikle değişir. Ama genel çerçevede şuna çok inanıyorum. Seçimler her zaman bizim elimizde. Biz biraz yapı olarak böyle şartları asıl sorumluymuş gibi göstermeye yatkınız. Yani işte şunu yapamıyorum, sadeleşemiyorum çünkü işte evim, işim, ailem, işte maddi durumum, koşullar, ülke falan, yani bunu böyle gittikçe genişletebiliriz. Biz biraz buna yatkınız. Ben seçimlerin her zaman elimizde olduğunu hatırlamayı çok kıymetli buluyorum.
Çok doğru ve aslında ne büyük bir özgürlük de veriyor bu his, öyle değil mi?
Hem de nasıl kesinlikle özgürlük hakikaten söyleyebileceğimiz belki de en sihirli kelime. Çünkü bu bahsettiğimiz olumlu duygular ancak ve ancak özgür bir platformda zaten kendilerini gösterebiliyorlar. Bence sihir de burada başlıyor. Ve burada tabii şunu da söylemek lazım. Biz biraz böyle varılacak bir hedefmiş gibi bakma yanılgısına düşebiliyoruz. Halbuki bence o adımı attığımızda zaten yolculuk başlıyor. Ve bu yolculuk hiç bitmeyen bir yolculuk. Yani biz yaşadığımız, nefes aldığımız sürece zaten aslında devam edecek bir yolculuk. Mesela benim kendi adıma bu benim hayatımda yaklaşık böyle işte 15 yıldır olan bir yolculuk. Ama bitmiyor ki tabii ki, işte dediğim gibi ben de değişiyorum, dünya da değişiyor. Ve bunun farkına vararak ve bunun keyfini çıkararak bu sihri yaşamak bence sade yaşama meselesinin en güzel tarafı.
Kesinlikle. Çok güzel anlattın, ifade ettin ve yolculuk olma kısmı belki de en kilit kısım. Çünkü biz biraz daha sadeleşmek konusunda dahi aceleci davranabiliyoruz aslında hayat dinamikleri gereği. Burada da aklıma şu geliyor. Gerçekten bu günümüzdeki işte tüketim ve hız çağında yaşıyoruz. Ve yavaşlamak, sadeleşmek, bunlar biraz da negatif anlamları olan kavramlar haline aldı. O yüzden sanki sadeleşmek böyle biraz daha aktivist bir hareketmiş gibi de geliyor. Ama tabii pandemi yaşadık global olarak. Herkes bu noktada çok etkilendi. Belki bir sürü şeyi fark etti. Ve çok net bazı dönüşümler de görüyoruz. Kitleleri etkileyen olabilecek herhalde en büyük olaydı. Sen nasıl bir değişim gözlemliyorsun? Ve bu yeni yaşam şekillerini sence nasıl etkiledi?
Bence pandemi bizim bugüne kadar yaptığımız her şeyin bir sonucu gibi göründü bize. Bu
çok doğru.
Böyle sanki işte, yani bilmiyorum, şöyle bir metafor geliyor aklıma. Böyle sınav bitince kalemleri bırakın vardır ya. Yani kalemleri bıraktık ve o ana kadar artık çalıştık mı, çalışmadık mı, iyi cevaplayabildik mi, sorular bildiğimiz yerlerden mi geldi, gelmedi mi? Böyle sanki o hesaplaşmayı çokça yaşadık. Beden, ruh, zihin sağlığımızın yerinde olmasının aslında ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anladık. Önceliklerin öneminin farkına vardık. Hayatın anlamının nerelerde gizli olduğunun farkına vardık. İşte belki önceden çok da kıymetini bilmediğimiz çok sıradan şeylerin aslında bir lütuf olduğunu gördük. Ben kendi adıma zaten bu sadeleşme yolculuğunda, işte bahsettiğim gibi 10-15 sene öncesinde mesela yavaş yavaş buralara girerken yaşadığım bütün değişimlerin böyle global bir biçimde yaşanıyor olduğunu görmek mesela mutluluk vericiydi. O kadar çok biz sadeleşme meselesinin etkilerini gördük ki bu dönemde, yani 2020 senesinde. Evet. Mesela zaman kavramı benim çokça hep zaten kafa yorduğum bir şeydir. Mesela zaman yönetiminin ben okullarda bir ders olarak falan gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu dünyada sahip olduğumuz bir zaman var ve bu zamanı biz nasıl kullanıyoruz? Nasıl daha akılcı kullanabiliriz? Elbette burada konu ne kadar çok yaparsak o kadar iyi değil ama bize iyi gelen biçimde nasıl, bize ve dünyaya iyi gelen biçimde nasıl kullanabiliriz? Ve kendi adımıza böyle biraz şu yanılsamalarda vardı ya, işte mesela yapmak istediğimiz bir şey var, vaktim olduğunda yapacağım gibi bir yanılsama. Şimdi o vakit ne zaman zaten? Bence bu pandemi sürecinde muhakkak bir sürü kişi eskisinden de yoğun çalıştı. Yani bundan eminim, gördüm, ben de tanık oldum. Ama bazı kişiler için de bir parça daha zaman tanıdı bu durum. Özellikle sistemler kurulana kadar bir zaman tanıdı bir kere her şeyden önce.
Evet,
biz o
evet.
zamanı mesela nasıl değerlendirdik? Yani o daha önceki yanılgıyı hayata geçirdik mi, geçirmedik mi? Mesela ilişkiler, birbirimizle ne kadar çok vakit geçirdik, ne kadar çok ikili ilişki aslında kendisini daha fazla bilgiyle ve duyguyla doldurdu. Bu da benim çok önemsediğim bir şey. Kendi adıma ben de enteresan bir süreçten geçtim. Çünkü pandemiye karnı burnunda bir hamile olarak girdim. Arkasından doğum yaptım. Ve o dönemde özellikle ilk başta hamileyken yaşadığım çok ciddi bir endişe dönemi vardı. Ve benim için de mesela bireysel olarak şöyle bir durum vardı. Daha önce öğrendiklerimi evet bakalım hayata ne kadar geçirebiliyorum. Yani bakalım endişeyle ne kadar iyi başa çıkabiliyorum. Ve bunu her günü tek tek ele alarak kendimi iyi hissettirmede buldum çözümü.
Çünkü ciddi bir belirsizlikten geçtiğimiz için
kesinlikle,
herhalde değil mi?
Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten bu gün meselesi benim çok kıymet verdiğim bir durum ki ya oğlumuzun adını gün koyacak kadar.
Ya çok güzel gerçekten.
Evet. Çünkü hayatımız günlerden ibaret. Yani bundan daha öte bir gerçek yok. Yani ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir hayat yaşıyoruz ve bu hayat günlerden ibaret. Ve dediğin gibi belirsizlik çok kuvvetli bir meseleydi o zaman. Ve benim bu kaygı meselelerinden çıkmak için en çok destek aldığım insan da Eckhart Tolle oldu. Beni çok iyi hissettiren bir yazar. Hatta tek başına yazar bile diyemeyeceğim. Yani oturup onun neredeyse bütün YouTube videolarını seyrettim diyebilirim o dönemde. Konuşmasıyla, tavrıyla, sakinliğiyle beni çok iyi hissettiren bir kişi. Hakikaten böyle hayatımda biriymiş gibi falan hissediyorum. Yani böyle o kadar bir bağ kurduğum bir isim. O yüzden mesela kendi adıma benim de böyle çıkış yollarım bunlar oldu. Bugünden sonrası bence önemli. Yani hepimiz ciddi bir uyanış yaşadık. Çok fazla meselenin üzerine kafa yorduk. Ama bugünden sonra yani diyelim ki artık umarız hani bu virüs hayatımızdan tamamen çıktıktan sonra biz ne yapacağız? Bunları da merak ediyorum tabii ben. Yani
evet, esas önemli olan o hatta.
Esas önemli olan o. Evet, yani biz belki çok iyi bir bize yol gösterici bir rehber oldu aslında belki de bu zorlu süreç. Ama bugünden sonra hani eski sisteme mi hemen adapte olacağız yoksa hakikaten çok daha bilinçli bir sürece mi gireceğiz? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz herhalde.
Evet, evet hep beraber göreceğiz. Bu genel bir tabir var ya işte normale dönmek hani tırnak evet. içinde söylüyorum. Evet. İşte o normali zaten bir dönüp bakmamız evet. çok anlamlı olacak gerçekten. O tanım evet. neydi? Evet. Şimdi bu da tabii hani hem pandeminin etkisi, farkındalık vesaire işte bizim dedin ya kalemleri bırak sınav bitti artık daha önce neler yaptığını bir değerlendir. Hem bir öz değerlendirme hem de global çapta belki çevreye dair her şeye dair insanoğlunun neler yaptığını bayağı görmüş olduk, fark etmiş olduk. Bu da tabii yine sürdürülebilirlik kavramına ben bunu çekmek istiyorum. Ben hani bu alanda profesyonel çalışan birisi olarak benim şahsen farkındalığım pandeminin de etkisiyle bir durma anında bunun ne kadar aslında yanlış ele alındığını kendim bile bir öz eleştiriyle yaşadım diyebilirim. Yani bir daha bir farkındalık ve fayda odaklılık taraflarından ziyade hızlıca bunu yine bir satışa dönüştürelim, bir pazar yaratalım gibi bir yere geldiğini aslında gördük bu alanda profesyonel çalışanlar belki bunu biraz daha fark etti. Şimdi bu zaten bu sohbetimizin ve bu podcast serisinin amacı da doğru kişilerin tanımlarını paylaşmak. Ben bunu açıkçası çok değerli buluyorum. Bu noktada da senin tanımını da öğrenmek istiyorum. Ki bu kelime oldukça rahatsız edici bir hale geldi ama çok da hani herkesin kullandığı, tanımladığı bir kelime olduğu için. Sence sürdürülebilirlik nedir? Mümkün mü böyle bir şey? Sürdürülebilirlik veya nasıl mümkün? Neler düşünüyorsun?
Tanım için bir ödünç almamız mümkün mü? Ben ödünç almak istiyorum. Bir tanım ödünç alacağım.
Tabii
senin,
ki.
Uygar Özesmi ile yaptığım podcast'ten. Çok etkilendim. Hoş. Evet ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yazılı olan bir altın kuraldan bahsetti. Evet. Ve sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Duyduğum en iyi özetti bu. Müthiş, sadeleştirilmiş bir tasvirdi ve çok etkilendim hakikaten. Çok doğru. Bence hangi alandan konuşursak konuşalım, bilinçli olmak, kendine ve etrafına farkındalıkla yaklaşmak diye düşünüyorum. Ve hakikaten bu şekilde baktığımızda sanki sistemde çıkabilecek hataları önlemiş oluyoruz gibi hissediyorum. Yani aslında attığımız her adımın bir etkisi olduğunun, bir sonucu olduğunun farkına varmak. Bunun büyük düzende bir etkisi olduğunun farkına varmak. Biz bazen kendi etkimizi bireysel olarak küçümseyebiliyoruz. Yani olumlu veya olumsuz. Hani olumsuz bir hareket de ya ben bunu da yaparım. Ya bu yere çöp atmak kadar basit bir şey de olabilir. Veya bir kişiyle ettiğimiz bir sohbetin aslında dalga dalga yayılarak çok daha geniş bir kitleye yapacağı olumlu etki de olabilir. Bence burada biz kendi etkimizin çok daha farkında olarak dediğim gibi her alanda ilerlersek hem kendi hayatımız için hem etrafımızdaki insanlar için hem sistem için içinde yaşadığımız dünya için gerçekten güzel bir şey yapmış oluruz. Ben buna inanıyorum ve biraz önce bunun bir trend gibi algılanmış olmasından bahsettin. Sana sonuna kadar katılıyorum. Hatta bazı kelimeleri öyle kullanıyoruz ki içini maalesef boşaltıyoruz.
Evet.
Ya altını doldurmadan böyle gerçek anlamına artık haksızlık eder boyutta kullanıyoruz ve bu
çok doğru.
Bizi soğutan bir noktaya getiriyor. Şimdi burada biz bir parça bir şeylerin kağıt üzerindeki haline halinden etkilenebiliyoruz diyeyim. Halbuki kağıt üzerinde bir şeyden etkilendiğimiz zaman bunun ancak pratiğe döküldüğünde bir kıymeti olduğunu anlarsak şayet. Mesela burada ben yine sade yaşamakla alakalı bir bağlantıya geçirmek istiyorum bunu. Çok fazla özellikle sosyal medya çerçevesinde çok fazla şu duruma tanık oluyoruz. Yani işte sözler paylaşılıyor, böyle bembeyaz zeminlerde, tertemiz hayatlar. Şimdi burada biz acaba buna hakikaten derinden mi bakıyoruz yoksa çok yüzeysel bir algımız mı var? Yani bir etiket mi yapıştırıyoruz bu duruma? İşte bu da derine inilmediği için bence hem işe yaramamış oluyor, hem de aslında yanlış anlaşılmış oluyor. O yüzden belki birazcık daha pratikte bir şeylere düşüp kalkarak öğrenerek, tabii ki her yol müthiş gidecek ve hiçbir hata olmayacak. Böyle bir şey olamaz zaten. Hangimiz bir şeyi öyle öğrendik ki? Tabii ki düşüp kalkacağız ama bir şeylerin ancak o aksiyondayken farkına varabileceğimizi düşünüyorum. Sürdürülebilirlik de işte bunlardan biri. Yani konuştuğumuz kadar yaptık mı ona bakmak lazım.
Çok doğru. Çünkü o kadar çok konuşuluyor ki maalesef biliyoruz ki etkilerinden, datalardan anladığımız aslında çok aksiyona çevrilememiş. Bir de ben çok kilit kelimelerden birinin de merak olduğunu da düşünüyorum. Sürdürülebilirliğin
çok doğru.
Gerçekten bir ürünü alırken, bir hizmet, bir şey seçerken bir an durup onun nasıl bir yolla üretildiğini veya bizlere ulaştığını ve daha sonra ne olacağını merak edersek eğer, o durma anını çok değerli buluyorum. Ya bir dakika, ben bunu şu an alıyorum, kullanacağım ama sonra bu ne olacak? Aslında işte attığımız her adımın, aldığımız kararların, işte tüketim alışkanlıklarımızın sorumluluğunu almakla çok ilgili. Bu noktada da evet biraz çok yolumuz var gibi, bu tanımı temizlemek, doğru bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Şimdi bir de tabii modada sürdürülebilirlik kavramı var ki belki de bu kelimenin en yanlış kullanıldığı sektör olabilir. Ve ben bu konuyu da seninle konuşmak istiyorum. Çünkü sen de içerisindesin. Benim şahsi kanaatim en hani çok ciddi bir dönüşümün ihtiyacı var bu sektörel bazda. Sen neler gözlemliyorsun? Hem global çapta hem Türkiye'de sürdürülebilir moda konusunda neler takip ettin?
Aslında sürdürülebilirlik, moda da sürdürülebilirlik diyelim. Son 10-15 evet. yıldır konuştuğumuz bir kavram. Ama pandemi sonrasında tabii ki çok daha somut adımlardan bahseder hale geldik. Burada da yine senin de biraz önce söylediğin gibi bilinç kilit nokta. Yani biz tüketici kimliklerimizle bu döngünün bir parçasıyız bir kere her şeyden önce. Ve tüketici kimliğimizle hiç olmadığı kadar bir şeyleri sorgulamaya başladık. Burada işte moda evleri, markalar bize hesap vermeye başladılar. Burada da ben ezberden kaçınmanın ne kadar kıymetli olduğundan bahsetmek istiyorum. Katıldığım bir böyle sohbet vardı diyeyim. Ve o sohbette mesela genç bir kız çıkıp aslında hızlı moda döngüsünün işte tehlikelerinden bahsetti ve işte üretim koşullarından hiçbir şekilde işte saygı duyulmadığından, aslında işte yerel üretimleri hep desteklememiz gerektiğinden ve orada çıkan bir profesyonel dedi ki peki siz hiç baktınız mı mesela o bahsettiğiniz hızlı moda zinciri aslında bugün üretim yaptığı fabrikaları açıklıyor. Mesela hiç merak edip buna baktınız mı? Şimdi işte burada biz bazen eleştirirken çok sınırlı bakabiliyoruz bir şeylere. Burada benim meselem tabii ki bu hızlı modanın tamamen temiz ve olması gereken koşullarda olduğunu savunmak değil bunu anlatma sebebim. Burada biz her şeyiyle bütün dataları önümüze koyup mu bu kararları veriyoruz, bu eleştirileri yapıyoruz yoksa çok sınırlı, ezbere, işte yıllardır aynı şeyleri konuşup bu iyi, bu kötü, bu iyi, bu kötü gibi böyle ayırarak mı bakıyoruz? Değişim gibi bir gerçek var. Yani biz bugün belki 90'larda mesela Türkiye'ye giriş yaptı bu bahsettiğimiz hızlı moda markaları. Biz o gün buralardan alışveriş yaparken, ben kendi adıma diyeyim, ben bunun ne içeriğini sorguluyordum, ne hangi koşullarda üretildiğini sorguluyordum. Hakikaten sorgulamıyordum. Yani bir şey beğeniyorsam satın alıyordum. Yani bu kadar basitti aslında yaklaşımım. Ama yıllar geçtikten sonra, işte bu yani son hani 10 yıllık, 15 yıllık bir süreçten bahsedersek eğer, tamamen değişti bakış açısı ve onlar da değiştiler. Bunu da bizim kabul etmemiz lazım. Yani onlar da tüketiciye çok daha hesap verir bir noktaya gerçekten geldiler. Ben kendi adıma daha çok ilgilendiğim alan olarak Vivian Westwood'un hep dile getirdiği az al iyi seç. Benim zaten savunduğum bir gerçek bu. Ve bu iyi seçerken ki işte seçim kıstaslarım birazcık daha çevreye duyarlı hale geldi mesela bu bilinçle. Ve bunun da hani biraz önce dedim ya bazen etkimizin farkında olmayabiliyoruz. Yani bizim ya benim şimdi bu seçtiğim tişört bütün sistemden en fazla ne kadar etkili olabilir ki gibi bir yanılsamaya girmeden hakikaten onun muazzam bir etkisi olduğunun farkına varmak. Ya bu bireysel ekonomimizden tut atığın azalmasına kadar çok geniş bir etki alanına sahip. O yüzden ben yine burada anahtar meselenin bu bilinç olduğunu, hani böyle bir durup biraz önce dediğin gibi yani durup, düşünüp, merak edip, tartıp, işte bugün mesela ön siparişle satış yapan markaları görüyoruz. Tamamen onların hedeflerinde atığın azalması olduğunu görüyoruz. Hatta böyle hani işte hemen istiyorum duygusunu evet. da biraz aslında köreltecek. Yani bakalım tamam istiyorsun ama işte bundan bir ay sonra da isteyecek misin acaba gibi.
Evet, evet.
Evet, bu hem bizim tüketici davranışlarımızı etkileyen bir şey ve bizi aslında bence iyileştiren bir süreç bireysel olarak, hem de sistemi, çevreyi, dünyayı iyileştiren, yani işte bir win-win situation bence burada. O yüzden hı-hı. bu şekilde bakmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Evet, evet, çok doğru. Ve aslında bireysel olarak işte bizim de gücümüzün olduğunu, bir şeyi değiştirmeye katkıda bulunabileceğimizi fark etmenin bir yolu da aslında umut, ilham, motivasyon. Çünkü sürdürülebilirlik bir yandan da çok karanlık, depresif, suçlayıcı bir kavram da olabiliyor kitleler üzerinde. O yüzden hani biraz da ben bunu anlatırken pozitif tarafların neler yapabileceğimizi, ki Uygar'la olan sohbetimizde de gerçekten dinleyenler muhtemelen ben şunu yapabilirim gibi bir güçle ayrılmış olabilirler. O yüzden senin de biraz nelerden beslendiğini bağlamak istiyorum. Çünkü ilham, motivasyon biraz da araştırarak oluyor. Doğru şeylerden beslenerek de oluyor. Ki sen söyledin hani o endişe konusunu nasıl çözmeye çalıştığını, işte Eckhart Tolle vesaire. Başka neler var senin hem sadeleşme hem belki sürdürülebilirlik, tüketim kavramlarıyla ilgili seni farkındalığa yönelten, motivasyon bulduğun ne gibi kaynaklar var Begüm?
En başta kitaplar var. Kitaplarla hı hı. olan özel ilişkim gerçekten okumayı öğrenmeden bile başladı diyebilirim.
Gerçekten
ve, evet evet, yani hep böyle işte annemin hep bahsettiği, yani önüme hakikaten kitabı alıp böyle saatlerce, bu arada tabii bir anne için çok şanslı bir durum bu.
Evet.
Alıp böyle saatlerce sessizce sayfaları çevirip çevirip, yani onlara bakıp işte kendi kendime herhalde bir hayal dünyası geliştiriyordum. Birazcık daha yıllar geçince ve ben okumayı öğrenince, mesela doğum günlerinde böyle hediye gelir ve paketi açtığımda karşısında kitap bulan çocukların böyle suratında bir hayal kırıklığı olur falan. Çünkü evet, işte o başka oyuncak, bir şey, oyuncak istiyor falan. Evet.
Evet.
Mesela ben de böyle işte onun tam tersinde duran bir kız çocuğuydum. Hep onu görünce böyle yüzünde güller açan. Hiç ya, değişmedi yani bugün, evet işte artık 40'lı yaşlarımdayım ve hiçbir şey değişmedi. Ve benim kitaplarla olan bu özel ilişkimde rollerim de değişiyor. Yani bazen okurum, bazen yazarım, bazen çevirmenim, bazen onları seçen bir küratörüm. Ama onlar benim hep hayatımdalar. Ben bir şeyleri öğrenmek için, bir şeyleri, bir şey kendimi iyileştirmek için, bambaşka dünyalara dalmak için, benim ya seyahate çıkamadığımda seyahate çıkmak için kullandığım alan ve içine daldığım dünya hep kitaplar. Ve bu sihirli ilişkinin de sanmıyorum ki ölene kadar bozulacağını, bence hep onlar benim hayatımda böyle kalacaklar. Bunun dışında yazmak. Ama yazmak hı hı. derken bunun yani yazar kimliğiyle olması gerekmiyor. Ben kendimi bildim bileli yanımda küçük not defterleri taşırım ve o not defterleri benim ilham aldığım şeyleri de not aldığım, kendimle ilgili hislerimi, düşüncelerimi not aldım. Hatta böyle tarih atıp sonradan onları yanıma kitapmış gibi alıp dışarıda da okurum. Böyle kendimi okumak gibi geliyor ve evet hani bu beni hani kendini tanıma meselesinden bahsettim ya en başta, aslında evet. sadeleşmenin ilk adımı olmalı. İşte onlar benim kendimi tanıma mesaim mesela. Tek başına vakit geçirmek benim en kıymetli ilham kaynaklarımdan biri. Normalde yapmayı sevdiğim ne varsa, işte sinemaya gitmek, yemek yemek, seyahate çıkmak, bunları tek başına yapmak bana daha da büyük bir keyif veriyor. Ama burada şunu da mutlaka söylemem lazım. Greta Garbo'nun çok sevdiğim bir sözü var. Asla yalnız olmak istiyorum demedim, yalnız bırakılmak istiyorum dedim. Ben tam anlamıyla böyle hissediyorum.
Evet, çok güzelmiş.
Sevdiğim insanlarla kurduğum ve çok kıymet verdiğim insanların hayatımda olduğunu söyleyebilirim. Ve bu konuda da hem şanslıyım hem de aslında bir parça o şansı kendim de yarattım diyebilirim. Onlar da benim çünkü çok kıymetli ilham kaynaklarım ya. Hakikaten hayatımdaki insanlar varlıklarıyla, seçimleriyle, kafa yapılarıyla, düşünceleriyle, yaratıcılıklarıyla benim inanılmaz bir ilham kaynağım hepsi. Hatta böyle bazen sohbet içinde ben hayatımdaki bir sürü insandan böyle hayranlıkla bahsederken insanlar bazen benim biraz abarttığımı düşünebiliyor. Ama ben orada şunu söylüyorum, yine sadeleşmeye kredi vereceğim. İyi gelmeyen insanlardan hayatımı arındırdıkça o kadar iyi gelenlere yer açıldı ki bu adeta bir sihir görevi gördü. İşte o yüzden aslında yine burada ben hani seçim bizim elimizde demiştim ya.
Evet.
Ben şahsen bana yük hissettiren ve iyi hissetmediğim insanlarla elbette şimdi burada şunu da söylememiz lazım. Çok çeşitli yapılarda işte bu iş hayatı olabilir, aile hayatı olabilir. Buralarda tabii ki bunu sıfırlamak diye bir şeyin mümkün olmaması tabii ki mümkün. Ama burada da onu minimize ederek yola çıkmak bence çok mühim. Yani yine orada böyle bir kurban psikolojisine girmeden seçimlerin bizim elimizde olduğunu, hayır diyebilmenin pekala mümkün olduğunu anlamak da bence çok kıymetli. O yüzden ben burada kendim şarj olabildiğimde, yani kendi kendimle, kendimin eşliğinde şarj olabildiğimde hayatındaki bu kıymetli insanların da benim çok değerli bir ilham kaynağım olduklarını söylemem lazım.
Evet, çok güzel. Yani hem yalnız vakit geçirmenin değeri çok büyük bir motivasyon kaynağı. Yazmak, kitaplar, bunların hepsi. Ki paylaştığın ölçüde de işte benim gibi seni takip eden kitleye de ilham ve motivasyonu bulaştırıyorsun. Bu çok değerli bir şey.
Güzel, çok teşekkür ederim.
Tabii ki
bir
öyle.
Bir şey ekleyeceğim, şu aklıma geldi. Geçenlerde yine katıldığım bir sohbette şöyle bir soru geldi bana. Sosyal medya kullanmıyorsunuz. Peki ilham aldığınız alanlar ya da ilgilendiğiniz alanlarda ilham aldığınız örneklere nasıl ulaşıyorsunuz gibi bir soru geldi. Mesela ben burada da krediyi yine hayatımdaki insanlara verdim ve dedim ki ben şu anlamda çok şanslıyım. Bana öyle bir kürasyonla geliyor ki bu ilham alabileceğim kaynaklar. Hakikaten ben bunu ancak böyle paralı bir subscription falan olabilirdi yani.
Çok güzel.
O anlamda hakikaten çok şanslıyım ve yani herkes sayesinde bu bazen bir kitap oluyor, işte bazen bir film oluyor, bazen bir kişi oluyor. Öyle seçilmiş ve benim ruhuma yakın gelecek bilgiler alıyorum ki zaten benim bunları başka yerlerde aramama gerçekten gerek kalmıyor.
Çok güzel. Evet, çok şanslıymışsın o konuda gerçekten. çünkü sosyal medyayı tabii ki eğer verimli kullanarak hani birçok ilham kaynağına ulaşılabiliyor ama sana o seçilmiş olarak, filtrelenmiş olarak, sana uygun olarak ulaşıyorsa ne güzel, ne değerli. Ve şimdi çok heyecanla beklediğim yeni kitabınızı sormak istiyorum. Çünkü dediğim gibi Sade yıllar önce karşıma çıkmıştı ve hala da çok değerli bulduğum bir kitap. Heyecanla alıp okuyacağım ilk fırsatta. Biraz bize bahseder misin? Nelerden bahsettiniz? Kitapta neler var ve nasıl bir yaratım süreci oldu? Çünkü belki de pandemi süresinde mi doğdu? Onları merak ediyorum Begüm.
Biz de hakikaten çok heyecanlıyız bu sıralarda. Temmuz'un ikinci haftası raflarda olacak. Müşterek Düşünceler kitabın ismi.
Ah, ismi çok güzel. Müşterek
teşekkür
Düşünceler.
Teşekkür ederim, ne güzel.
Harika.
Evet, bu müşterek meselesini biz çok önemsiyoruz. Yani hem Ege ile birlikte yazdığımız için tabii ki orada bir müştereklik söz konusu. Ama aynı zamanda biz bütün bu yolculuk sırasında hem Sade yayınlandıktan sonra hem sadeyaşamak.com okurlarıyla buluştuktan sonra sayısız mekanda bazen fiziken bir araya geldiğimiz, bazen kelimeleriyle bize ulaştıran insanlarda hep şunu gördük. Çok benzer duygu durumlarından geçildiğini, çok benzer bakış açılarına sahip olunduğunu ve buradaki o müşterek duygu bizi hep çok heyecanlandırdı. Kitabın içeriği ise sadeyaşamak.com'da, yani bizim aslında 2015 senesinden başlayarak her perşembe girdiğimiz yazılarımız vardı. Hem Ege'nin hem benim. Ve biz bu yazıları çok farklı bir çatı altında birazcık da elden geçirerek bir kitap haline getirdik. Aslında bu en çok şu yazılar bir kitap olsa da elimize alıp altını çizerek okusak diyen okurlar için yazıldı.
Evet, ben de onlardan biriyim. Yani ben dijital ortamda okumakla ilgili sorun yaşayan birisiyim. Notlar alıyordum hani, evet, okuyup kendi defterime çekmek yani gibi. O yüzden çok keyifli olacak.
Ne güzel, çok çok mutlu oldum. Ya bu hani siteyi hiç bilmeyenler için şöyle bir bilgi verelim. Hani ikimizin samimi hayat görüşleri diyeyim. Hatta tagline'ı söyleyerek belki bir ipucu daha verebiliriz. Hı hı. Farkında olmak, değişebilmek ve bitimli bir yaşamda var olmak üzerine.
Hı hı, çok güzel.
Teşekkür ederiz. Çok
gerçekten heyecanla bekliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Ve son olarak da aslında hani bunu zaman zaman da yanıtladım ve çok paylaşımlarında tavsiyelerini çok güzel aktarıyorsun. Ama hani senin işte edebiyat ve sanatla olan ilgin, sinemaya olan ilgin hani çok da paralel buluyorum kendi ilgi alanlarımla. Bu sebeple de şimdi fırsatım varken yeniden sormak istiyorum. Seni en çok etkileyen kitap ve film önerilerin neler? Bizleri dinleyenlere böyle bir minik bir liste önermek ister misin?
Tabii ki. Öncelikle edebiyatta beni en çok heyecanlandıran tür öykü. Türk öykücülerinden Ayfer Tunç, Cemil Kavukçu.
Evet.
mesela yani tek bir kitap söylemem gerekse Evvel Otel benim hayatımda inanılmaz yeri olan bir kitap. Hatta bununla ilgili şöyle de bir anı paylaşayım. Ayfer Tunç'la Londra'da tanışmıştım ve Evvel Otel'in bendeki yerini söyledim. O da dedi ki o kadar mutlu oldum ki, çünkü Evvel Otel bende de yeri çok ayrı olan ama maalesef çok fazla okura ulaşamamış bir kitaptı.
Evet, o yüzden biraz dedi, hani geride bu, kalmış gibi değil, evet, mi? Çok doğru. Evet. Sen keşfetmişsin.
Keşfetmişim. Hani bağ kurdum hakikaten o kitapta. O da çok mutlu olmuştu hatta bunu duyduğuna. Hı-hı. Cemil Kavukçu yine çok okumaktan keyif aldığım bir yazar. Tomris Uyar. Dünya edebiyatından örnek verirsem Roald Dahl yine okumaktan çok keyif aldığım bir isim. Roman, dediğim gibi öykünün bende yeri çok başka. ama roman olarak da bir şey söylemem gerekirse, böyle hayatımın kitabı diyeceğim, böyle defalarca okumak isteyeceğim, Jack London'ın Martin Eden.
Ah, evet. Ya, evet. Evet. Benim de ilk üçüme girer. Çok güzel, yani güzel, çok değerli.
Bak işte,
evet,
ne kadar müşterek cevaplar çıkıyor.
Kesinlikle.
Sonra oyun okumayı severim ben. İzlemek bir yana ama okumak çok hoşuma gider.
Aa, çok enteresan. Evet. Çok hoş.
Mesela Oktay Rifat'ın oyunlarını okumayı çok severim. Bazı isimler sadece yazar olarak değil, çizer olarak değil ama tüm ürettikleriyle ilham kaynağıdır benim için. Mesela Abidin Dino bunlardan biri. Benim çok işleriyle, ürettikleriyle, aklının çalışma şekliyle beni çok etkileyen bir isim. Tür olarak mektup beni çok heyecanlandıran bir tür. Ve ne mutlu bize ki çok daha fazla sayıda kaynak hazırlanıyor bu türde. Bu da benim çok hoşuma giden bir tür. Fotoğrafı çok ilham verici buluyorum. Fotoğrafta da tabii yine moda tarihi benim alanlarımdan biri olduğu için tabii moda ve fotoğrafın buluştuğu, moda fotoğrafçılığı yine benim çok heyecanlandığım alanlardan biri. Burada Herbert mesela, George Hoyningen Hün, Edward Stein, bunlar hep çok etkilendiğim isimler. Ama onun dışında gerçi yine kendisi de hani moda fotoğrafları da çekiyor ama Annie Leibovitz. Yine çok hoşuma giden karelerin yaratıcısı. Ve film olarak dedin. Film söz konusu olduğunu da spesifik film olarak da bir şeyler söylemeye çalıştım ama 30'ların, 40'ların, 50'lerin Hollywood'u beni çok iyi hissettiriyor. Hatta ben o filmleri böyle pazar sabahları erken saatlere çok yakıştırıyorum. 60'ların Fransa ve İtalya sineması yine beni çok iyi hissettiren yapımlar. Tek başına yönetmen olarak, yani tek, yani filmlerini tek tek söylemek yerine, hatta bazen çok klişe diyebileceğimiz yapılar üzerine kurgulasa da Woody Allen, ben o fontu gördüğümde bile kredilerde zaten heyecanlanıyorum. Yani öyle bir bağım var kendisiyle. Film olarak da Ege'nin önerdiği bir film vardı mesela yıllar önce ve izlediğimde çok çok etkilenmiştim. The Hedgehog, bir Fransız filmi. Onun dışında yine yeri olan Spring, Summer, Fall, Winter and Spring. O da böyle büyülü bir film bence.
Onu hiç duymamıştım.
Evet, Kim Ki-duk gerçekten müthiş. Yani o mekanlar olarak böyle benim çok sevdiğim bir ülke Bali ve onun çok böyle büyülü bir hissi var. Hatta şu anda seninle konuşurken böyle bir Bali'den aldığımız bir sanat eserine bakarak konuşuyorum ya, oranın
dikkatli
ışığı, evet. Hakikaten çok büyüleyici ve işte bu filmde tam anlamıyla o duyguyu veren bir film. Türk sinemasından da bir örnek vereyim. Hatta onu böyle son dönemlerde izledim ve çok etkilendim. Pelin Esmer'in İşe Yarar Bir Şey filmi.
Evet, duymuştum. Çok güzel. Çok değerli öneriler oldu. Böyle bize de güzel bir liste çıktı. Çok teşekkürler ediyoruz Begüm. Gerçekten harika bir sohbet oldu. Hem sadeleşmeye dair hem kişisel belki de yolculuklarımıza dair birçok noktaları bizimle paylaştın. Çok teşekkürler katıldığın için.
Ben teşekkür ederim bu hoş davetin için. Herkes keyif alacak bir şeyler alabildiyse buradan ne mutlu bize.
Mutlaka öyle oldu. Çok sevgiler, teşekkürler.
Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.